Ayrım 12. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 147. Noel Bayramı. Noel yaklaşıyordu ve Yunanlar, Noel sırasında duygusallaşan diğer milletler gibi iç çekmeye ve şikayete başlamışlardı. Kölelik ve aşık içinde Noel. Buna Noel mi denir? Ama neşesizlikleri uzun sürmedi. Yunanlar, Noel zamanında Rusya'da işleri iyi gitmese bile Almanların da duygusallaştıklarının farkına varmışlardı. Şimdi Ruslar hakkında 100 yıl önce olduğu gibi saygıyla konuşuluyordu. Ne de olsa İncil'in vahiy bölümünde kızıl milletin dünyayı fethedeceği yazılıydı. Hayır, mucikler Hitler gençliğinin hesabını görecek. Mucikler'e karşı koyamazsın. Bunu Napolyon da biliyordu. Yaloslar Almanların başına gelenlerden büyük zevk duyuyorlardı. Yavaş yavaş Almanlarla Ruslar arasında büyük farklar bulunduğunun farkına vardılar. Stalin'in her Yalos'un iftihar edebileceği bir bıyığı vardı. Hitler'in bıyığı ise üst dudağının üstünde bir kuş boku gibiydi. Nasıl olmuştu da böyle bir şeye bıyık demek fikrini bulmuştu? Yaloslar muhtarın başkanlığında bir heyet ile Almanlardan Yunan halkının geleneklerine göre Noel'i kutlayabilmeleri için ekstra yiyecek istediler. Hiç de budala olmayan yüzbaşı Schneider bu insanlara en azından o an için saygıyla davranmak zorunda olduğunu hissetti. Yalosların endişe etmelerine neden yoktu. Noel için gerekli yiyecekler onlara verilecekti. Genel af bile çıkardı. Ama bu affın kimleri için alacağı hakkında daha başkalarıyla görüşüp konuşması gerekiyordu. Alman yüzbaşı oldukça acayip bir insandı. Daha savaş başlamadan savaştan yorulmuş olmalıydı. 50 yaşlarına kadardı ve çarpıcı bir yüzü vardı. Yani yüzünde insanın hemen dikkatini çekmeyen tek bir çizgi yoktu. Gözleri, dudakları, burnu, kulakları, yanakları hepsi birden insanın gözüne çarpıyordu. Genelde mesela bir insanın aylarca kulaklarını görmeyebilirdin. Schneider'in sağ solu belli değildi ama diğer Alman subayları gibi sert değildi. Köpek Yosef hakkındaki türküyü duysaydı mutlaka katıla katıla gülerdi. Noel'i göz önüne alarak adamları için nasıl bir eğlence tertip edebileceğini ve Yalosların halbini nasıl kazanabileceğini düşünüyordu. Noel de etrafında kadınlar olması gerekiyordu. Aksi halde kendini sucuklar arasında sucuk gibi hissederdin. Onun için Yalosların talebine candan katılıyordu. Yaloslar sadece eğlenceye katılmakla kalmayacaklar, ona minnettar bile olacaklardı. Teğmen sık sık halk efendilerine sevgisini göstermelidir diyordu. Günler geçiyor ve Noel yaklaşıyordu. Yiyecek yüklü çantalarla, torba ve kutularla yüklü Alman askerlerinin gelmekte olduğu görülüyordu. Yalosların ağızları sulanıyordu. Açlık ve kölelik içinde geçirecekleri ilk Noel bayramını bekliyorlardı. Noel'i okulda kutlayacaklardı. Orada yeterince yer vardı ve üstelik subayların ve köy idarecilerinin bir araya gelebilecekleri küçük bir odası vardı. Yalosların karıları günlerce bayram hazırlığı yapmışlardı ve hayatlarında ilk defa Almanların kendi geleneklerince süslemiş oldukları bir Noel ağacı görüyorlardı. Yunanistan'da Noel ağacı adeti bilinmiyordu en azından o zamana kadar. Noel gecesi gelince papaz alelacele İncil'den bir şeyler okudu. Engebeli bir yolda ayağa çalıları takılır gibi ikide bir İncil'deki kelimelere takıldı. Kilise ziyaretçileri alelacele dışarı fırladılar ve koşup okulun önünde toplandılar. Önce Alman yüzbaşı Yunan-Alman dostluğunun altını çizen bir konuşma yaptı. Tercümeyi özel bir tercüman yapıyordu. Böylece Stelios'tayı Yaloslarla matrak geçmek fırsatını bulamamış oldu. Sonra muhtar da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Alman-Yunan dostluğunu vurguladı. Sonra herkes kendi haline kaldı. Yaloslar uzun masaya balıklama daldılar. Bol şarap vardı ama Yalosların içki umurunda değildi. İstedikleri tek şey yemekti. Karınlarını doyurduktan sonra o zevk verici sindirim noktasına geldiklerinde salonun her tarafında küçük gürültüler duyulmaya başlamıştı. İşin içinde olanlar kadar ah bir tane daha salladı diyerek görüş belirtenlere varıncaya kadar gizli tutulmaya çalışılan ama koyu verilen osuruklar ya da bir masada oturan kişilerin kim o kıçın ayarını tutamayan lafları. Yaloslar büyük bir şefkatle vücutların en basit işlevlerini yaşayabiliyorlardı ama her zaman değil. Sadece iyice doymuş ve mutluluğa ermiş oldukları anlarda. İngilizler evim benim kalemdir diyorlar ama Yaloslar vücudum benim kalemdir diyorlar. Alman-Yunan Noel masası o güne kadar hiç görülmemiş zenginlikte yiyecekler ortaya seriyordu. Tereyağı, kuzu eti, limonu, zeytinleri ve Türk tatlılarıyla Yunan mutfağı. Yaloslar hiç ayrım yapmadan ellerine geçen her şeyle karınlarını doyurdular ve kimilerinin tabakları, ganimetleri başlarının üstünde masadan ayrılırken Babil Kulesi'ni andırıyordu. Tabii kazalar da oldu. Yanında oturanın kucağına çorba ve şarap dökenler görüldü. Yemek bitince içki başladı. Yalosların yediği onca yemekten zaten başları dönmüştü. Onun için sarhoş olmakta gecikmediler. İçkiyi yarenlik ve birlikte söylenen şarkılar takip etti ve köpek Yosef'i Stelios dayıyla dans ederken görebilirdi. İdareciler bir arada oturuyor ve vakarlarını korumaya çalışıyorlardı. Muhtar her şeye rağmen kendisini tutamadı ve salonda kızlarla dans etmeye başladı. Alman askerleri kızları göğüslerine bastırıyorlardı ve sarışın, güzel kokulu erkeklere bayılan kızlar bu kucaklamalara rol icabı biraz çekimser karşılık veriyorlardı. Saatler geçti. İsa yeryüzüne ineli epey zaman olmuştu ve papaz çoktan uyuyakalmıştı. Halbuki danslar devam ediyordu. Ama öğretmenin evinde sessizlik ve sükun hüküm sürüyordu. Öğretmenin karısı eğlenceye gitmeye cesaret edememişti. Beklenilen genel laf gelmişti ama kocası bu haftan yararlanamıyordu. Kadın Rebecca ve Minos ile mutfakta oturmuştu. Orada eskiden çocuk seslerinin duyulduğu okuldan şimdi eğlence sesleri geliyordu ve öğretmenin karısı gözyaşlarını silmeden edemedi. Ama Rebecca'nın bütün gözyaşlarını keşfedecek kabiliyeti vardı ve annesini şu sözleriyle teselli etmeye çalıştı. Geri dönecek canım. Benim annem ve babam da bir gün geri dönecek ve Minos ve ben evleneceğiz. Evlenmek sözünü duyunca yüreği ağzına gelmeyen hiçbir Yunanlı ana yoktur. Rebecca bir kere daha herkesi canından vurmuştu. Birden kapının çalındığı duyuldu. Yürekleri çarpmaya başlamıştı. Anneleri yine de kapıyı açmalıydı. Kapı yine çalındı. Hızlı hızlı değil ama acele acele. Kadın kapıya yürüdü. Kim o? Benim. Kriakos. Kapıyı açtı ve jandarma şefi Kriakos Halakis karşısında duruyordu. Öğretmenin ailesiyle görüşen son kişi de o olacaktı. Ama Teğmen ile öğretmen gizli dosttular. Öğretmen iyi keman çalıyordu. Teğmen de girit kemençesini çalmakta hiç fena değildi. Birlikte sık sık çaldıkları olmuştu. Girit müziği ile Pontos müziği birbirine benziyordu ve iki enstrümanın ve iki geleneğin birleşmesiyle ortaya insanı mutlu eden bir şey çıkıyordu. Halakis dost olarak gelmişti. Yanında biraz yiyecek ve şarap getirmişti ve mutlu bir Noel dilemek istiyordu. Zavallı kadın gözyaşlarına boğuldu. Teğmen de duygulanmıştı ve adeti olduğu üzere bıyığını ısırıp duruyordu ve bıyığı da bıyık tane. Öyle Hitler'inki gibi kuş boku değildi. Sonuçlar. Eğlence Almanlar ve Yunanlar arasında ciddi bir anlaşmazlık çıkmadan bitti ama yine de bazı belirli sonuçları beraberinde getirdi. Bunlardan biri yüzbaşı ile Teğmen'in doğu cephesine gönderilmesiydi. Köpek Yosef görevi onlardan teslim alacaktı. Bir başka sonuç da Alman askerleri ile Yalosluların kızları arasında ilişkiler doğmuş olmasıydı ve bu bütün köyde kızgınlık yarattı. Bu kadarı da fazlaydı. Bu kadar Yunanlı erkek varken Alman askerleri ile yatmak. Almanlardan da karısını getirenler olsaydı da Yaloslar da onların tadına baksaydı. Ama ne gezer? Alman A noktacıkları Almanya'da evlerinde ekmek pişiriyor ve çorap yamıyorlardı. Köyün manevi baskısı altında bu ilişkilerin çoğu çabuk sona erdi ama kızlardan biri Alman sevgilisinden bir türlü kopamıyordu. Nedeni çok basitti. Ondan gebe kalmıştı. Ve böylece ilk trajediyi yaşamanın zamanıydı. Görevi aynı zamanda ahlaksızlıkla da mücadele etmek olan Yunan Gençlik Direniş Cephesi üyelerinden birkaçı bir akşam kızı yakalayıp koyun kırpma makasıyla saçlarının kökünden kestiler. Böyle bir koyun kafasıyla tabii ki kızcağız evine dönmeye cesaret edemedi. Kendisini bir kuyuya atıp canına kıydı. Yaloslar ne kıza ne de ailesine merhamet gösteriyorlardı. Çünkü önce bir Alman askerinden gebe kalmıştı. Sonra da intihar etmek isteyen bir kimsenin su kuyusunu zehirlemesi gerekmezdi ki. Kestane ağacı ne güne duruyordu kahrolasıca. Ne kadar yas tutsalar da kızın kan akrabaları da köyün ahlak anlayışını paylaşmaktan geri kalmıyordu. Kızın davranışı karşısında onlar da en azından başkaları kadar hiddet duyuyorlardı. İyi ki ölmüştü de kurtulmuştu. Ama kızın üç erkek kardeşi ve yeğenleri olmasına rağmen onun ölümüne ve ailesinin lekelenmesine sebep olan adam hala yaşıyordu. Yaşıyordu ve bir başka kızın peşine düşmüştü bile. 20 yaşlarındaydı. Fevkalade yakışıklıydı ve epey bir zaman köyü rezil etmişti. Yaz kış, göllerin öğle paydosu saatinde köy meydanındaki çeşmede çırılçıplak yıkanma adeti vardı. Yaloslu kızlar perdeleri çekiyor ve arkasına gizlenerek delikanlının itinayla savunladığı muhteşem aletini seyrediyorlardı zevkle. Kabuğunu ileri geri oynatıyor ve sonunda küçük oğlanı köle edilmiş Yunan göğü altında güzel ve tertemiz boy gösteriyordu. Bu gösteri Yalozlar arasında ahlaki bakımdan belirli bir infial uyandırıyordu ama aynı zamanda köy hayatında alışılmamış öylesine bir gösteriydi ki bu herkese rüya gibi geliyordu. Ama sevgilisi kız canına kıyınca delikanlı, elle tutulur bir gerçek haline geldi. Bunları hesaba katması gerekirdi ama katmamıştı. Bir sabah Yalos'un nüfusu 4 kişi eksildi. Kızın 3 erkek kardeşi ortadan yok olmuşlardı ve Alman asker köylülerin tilkileri tüsüledikleri mağarada cansız yatıyordu. Domuzlara yapıldığı gibi askerin ağzına bir limon sokulmuştu. Yine bir domuzmuş gibi cinsel organı yerinden kaybolmuştu. Almanların köye gelişinden 6 ay sonra Yalos'un bilançosu şöyleydi. Dağa çıkan 6 kişi hapishanede 1, Dachau'da 1 kişi, havaalanında 15 kürek mahkumu ve Sparta dışında 5 kişi. Fırıncının 2 oğlu da dağa çıkmıştı ama Yalos'ta bunu bilen yoktu. 1 kişi kurşuna dizilmiş ve 4 kişi sakat edilmişti. Ve bütün bunlar Yalos'lar direniş diyebileceğimiz en küçük bir harekette bile bulunmadıkları halde olmuştu. Almanlar çoban köpeklerinin yardımıyla öldürülen askerin cesedini bulunca köpek Josef çılgına döndü. 16 yaşından büyük bütün erkeklerin köy meydanında toplanmaları emrini verdi. Hepsi köpek Josef'in önünde sıra oluncaya kadar zangoç aklını oynatmış gibi çanların ipine asılıp durdu. Erkekler üçer kişilik sıralar halinde duruyorlardı ve ne olduğunu anlamıyorlardı. Köpek Josef meydanın ortasına dikilmişti. Merhametsiz bir bakışla her üçüncü erkeği işaret ediyordu ve Alman askerleri bunları çekip sıradan çıkarıyorlardı. Askeri kimin öldürdüğünü araştırmak Josef'in umurunda değildi. Her Alman canı için 10 Yunan canı çıkacaktı. Kural buydu. Tabii bir Alman canının birkaç yüz Yunan canına bedel olduğu durumlar hariç. Şimdi Josef evir vermek etkisini tek başına elinde bulundurduğundan gösterecekti Yalozlara 1000 yıllık rahın neyin üzerine kurulacağını. Cesetler ve yine cesetler üzerine. Ve cesetlerin tepesine sineklerde tıraş olmuş bir SS askeri. O arada meydana gelmiş olan kadınlar da bir katliam yapılacağını anlamışlardı. Erkekler anlayış bakımından daha ağırdılar. Kadınlar sıralara koşup erkeklerini oradan çıkarmaya çalıştılar ama Alman askerleri tarafından geri itildiler. Seçilen 10 kişi şunlardı. Musuris'in oğlu, 3. duvarcı, aşağı köyden 3 çiftçi, postacı, David Kalin'in oğlu, avukat, bir marangoz ve o gün tesadüfen köyde bulunan bir seyyar satıcı. Almanlar onları bir kamyona doldurup kestane ağacına götürdüler. Kadınlar, çocuklar ve diğer erkekler kamyonun arkasından koşuyorlardı. Toz bulutları içindeydiler. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Kimse bağırıp ağlamıyordu. Ağaca vardıklarında o 10 kişi çoktan ölmüştü. Kestane ağacının gölgesinde yatıyorlardı ve kamyon çekip gitmişti. O zaman bütün gösterden acıklı inintiler yükseldi. Gökyüzü karardı. Kestane ağacının yaprakları titremeye başladı. Keder ve hiddet dolu inintiler rüzgar oldu. Yalos'ta hala bir cinayet konuşulur. Özellikle bakmak zorunda olduğu 6 kız kardeşi bulunan postacıdan söz açılınca. Bu kız kardeşler haftalarca açık açık yas tutup ağladılar. Gündüzleri olduğu kadar geceleri de onların evi önünden geçen herkes sımsıkılık kapalı pencerelerin ardından onların iniltisini duyabilirdi. Bir tek gün içinde Yalos'un 10 evinde aynalar bir parmak kara tozla kaplandı. Bir gün içinde 10 ayrı kadın erkek kardeşlerinin, kocalarının veya oğullarının sessiz ağızlarından kan sızaraktan toprakta yattıklarını gördü. Kestane ağacına koşmamış olan pek az kişiden biri Reveka'ydı. Ölülerin nasıl göründüğünü biliyordu. Erkek kardeşini ölü halde görmek istememişti. Görse de zaten inanamazdı. Sessiz çocuk odasında tek başına oturmuştu. Perdeleri indirmiş ve Markus doğduğunda babasının dikmiş olduğu kiraz ağacını düşünmüştü. Ağaç şimdi meyve veriyordu. Kökleri toprağın derinliklerine uzanmıştı ve bir gün, bundan hiç şüphesi yoktu, bu kökler Markus'un topraktaki yatağına varacaktı ve o zaman şu iki şeyden biri olabilirdi. Ya kiraz ağacı ölecekti ya da Markus 33 dişiyle gülümseyerek canlanacaktı. Markus'un bir dişi fazlaydı ve bu yüzden de kız kardeşleri ona takılırlardı. Rebecca sessiz sessiz ağlıyordu. Dışarıda güneşte diğer kadınların çaresizlik içindeki seslerini duyuyordu. Sessizce fışkırırken göz yuvarlağını delip geçen gözyaşlarının sesini duyuyordu. Gözyaşları insanın gözlerine saatli bomba gibidir. Ama ölüleri yıkamak, giydirmek ve üzerlerini okumak için Hristiyan kilisesinde bir araya getirdiklerinde Rebecca da oraya geçti. Aklı başında değildi ama Markus'un artık bir tanrıya ihtiyacı yoktu. Diğerleriyle birlikte yıkanıp onlarla birlikte gömüldüğünde belki Markus kendisini daha iyi hissedecekti. Birbirleri varken insanların niçin bir tanrıya ihtiyaç duyduklarını soruyordu Rebecca kendi kendine ve öteki kadınlara yardım ediyordu. Kilisenin dışında Alman askerleri futbol oynuyorlardı. Kale direkleri olarak oyun boyunca hiç kımıldamadan durmak zorunda olan dört köylüyü kullanıyorlardı. Ama futbol oynamaya can atan direkler kendilerini tutamıyor, topa kafa atıyor, vuruyor ve yerlerini bırakıp koşuyorlardı. Alman askerleri gülüşüyor ve bir köylünün disiplin suçu işlemeden niçin bir kale direği olamayacağını anlayamıyorlardı. Yunan köyleri asla bin yıllık rahiye giremezlerdi, en azından canlı olarak. Köpek Yosef mücadeleyi kaybetmişti ama bunun farkında değildi. Canına dokunmadığı kimselerden çoğu dağlarda soluğu alıyordu. Kalanlar da ellerinden başka bir şey gelmediği için kalıyorlardı. Kimileri Yosef'in köpeği olmuştu. Bunların arasında önce Yosef tarafından işine son verilen ama daha sonra yine yerine iade edilen muhtar da vardı. Muhtar Yosef'ten para alıyordu ve silahlı adamlardan bir grup kurmuştu. Bilinen güvenlik taburlarının başlangıcıydı bu. Yunanistan'ın değişik bölgelerinde Almanlar Yunanları silahlandırıyorlardı ama geç kalmışlardı. Savaş jetlerinin beklediği şekilde sona ermemişti. Almanlardan yana tavır almak zaman geçtikçe daha tehlikeli bir hal alıyordu. Moskova düşmemişti. Alman orduları Sovyetler Birliği'nden geri çekilmekle meşguldüler. Her şey Kızıl Ordu'nun çok geçmeden Balkanları ve Orta Avrupa'yı ele geçireceğini gösteriyordu. Müttefiklerin hava gücü Almanya'nın göbeğini ve işgal altındaki ülkeleri bombalamıştı bile. Ama köpek Yosef kendisini hala güven içinde sanıyordu. Vadi gözünün önündeydi ve bütün mitralyözlerini, makinalı tüfeklerini ve toplarını oraya çevirmişti. Tek kolluyu hesaba katmamıştı. Dağları aşabileceklerini imkansız sanmıştı ama yanılmıştı. Bir sabah uyandıklarında Yalostar, tek kollunun tepesindeki incir ağacının en yüksek dalında Yunan bayrağını gördüler. Rüzgarda dalgalanıyordu ve üzerinde Eam Elas harfleri okunuyordu. Kurtuluş ordusunun harfleriydi bunlar. Şimdi direniş ciddi olarak başlamış bulunuyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 155.